Yehuda Halevi Aşlak, Mağla Sulam, Mektuplar, 40. Mektup, 1927 Londra. Değerli öğrencilerime, bu hafta Şılah ve Korah bölümleriyle ilgili iki mektup aldım. Geçen hafta hiç mektup almadığımdan bugün için bana yazmayacağınızı düşündüm. Çünkü Korah bölümünün 3. günü sizden ayrılışımın 1. yılı tamamlandı. Siz hiç imge görmeyeceksiniz sözüyle ilgili Süleyman'ın erdemliğinin bile böyle bir soruya cevaplamaya yetmeyeceğini yazmış olduğundan ona atalarımız sözleriyle cevap vereceğim. Onun ayakkabılarını giyene kadar dostunu yargılama ve o Tanrı'nın imgesindedir denilen Musa'nın erdemine sahip olsaydım bile o maneviyatta form olduğunu düşündüğü için dişlerini dahi köreltirdi. Bunu den ve imge kelimelerinin bir olarak yorumlayan aptalların görüşüne istinaden yazdım. Fakat sana şaşırdım. Benim insanlık için buğday öğüttüğüm yerde sen vahşi bir hayvan gibi çiğnemek için unu tekrar buğdaya çeviriyorsun. Yaratan ve yaratılan arasındaki tek farklılık, form ve formun uyumsuzluğu konusunda oldukça fazla çalıştım. Yaradan ile değil, yaratılan ile ilgili olarak bazı anlayışlar edinmemiz gereklidir. Ve ben ona bağlanabilmek ve ondan bahsedebilmek için bu anlayışa bir isim verdim. Bu nedenle ona form uyumsuzluğu ve form eşitsizliği dedim. Bazen ona büyük divekut ve küçük divekut dedim. Bu konunun açıklanması için başka isimler de kullanılabilir. Kitabındaki konuları pek çok sayfaya bakarak analiz ettiğimizde onun onları tekrar buğdaya çevirdiğini ve elleri ve ayakları umutsuzca bu imgeye bağlanıp onu dünyevi imgeyle kıyafetleyene kadar formu materyalize ettiğini görürüz. Tora'da yazılıdır. Sen hiç imge görmediğin için burada bir form, form uyumsuzluğu ya da eşitsizliği olduğundan bahseder. Sözlerini dışsallığa doğru eğilimi ölçmek için dikkatlice inceledim. Çünkü kişi eylemlerine göre değerlendirilir. Benim Arzum Tanrı'da kitabında Ensof ve Ensof ışığı ile ilgili Rav'ın yorumu şu. Tüm bu dünyaların her biri ve malhut üst dünyalara dahildir. Ayrıca Keter'e ve tüm dünyalar içindeki Ensof'a dahildirler ve her şey tek birliktir. Ve hepsi en soft'tur. Bunlar kelimesi kelimesine onun sözleri. Onun ışık ve bereket zaten onun kendi özüne dahildir sözü. En soft'taki en alt dünyaların Hitkalelutu'yla ilgili söylediklerimle bir bağlantısı yok. Orada ben özellikle nerede olursa olsun değişmeyen Orpashut'un konusunu ve yaradan ve yaratılan arasındaki farklılığın gerçekte karanlıkta olduğunu açıkladım. Bu sebeple çok açık bir şekilde bir isim olmayan onun özünde sözünü yazdım. Orada Ensof ışığını bile ima etmedim. Tanrı korusun. Seni hala anlayamıyorum. Söylediğini hissetmeden nasıl bundan bahsedebiliyor ve bir konuyla diğerini bir fıçıyla yiyeceği kıyaslar gibi kıyaslıyorsun. Bu çok yükümlülüğe ve çoklu yükümlülük arzusuna bağlı olmalı. Ve bir düşünce gibi dolaşan şeyin nereye ait olduğunu bilmek. Bina ve Abya düzeninde Atsülük'te olduğu söylenir ve Tikkuney Zuhar'da yazdığı gibi üst hohmaya bir düşünce denir. Aslında bu yüce ve gizli sırlardan gelir. Raşbi'nin makalelerine kapı kitabında görürsün ki Musa Tiferet'teki Dağat demektir ve Rabbi Akiva varoluş denilen binadır. Tora bina kısmından verilmiş olsaydı Klipot'un Tora'da kılıfı olmazdı. Fakat Yaradan onlara Hohma'daki ilk kıvılcımların 320 kıvılcıma yükselmesine benzer bir idrak ve bir pay vermeye arzuladı. Bu böylece o düşünce de ortaya çıktı, sözünün anlamıdır. Burada bina olan Rabbi Akiva'nın varoluş olarak adlandırıldığını görürsün. Fakat bunu anlamak zordur. Çünkü bilinir ki varoluş Hohman'ın adıdır. Ama yine de Panim Masbirot'un ikinci bölümünde Malhut'un binaya yükselişini görürsün. Şöyle açıklar. Behina Dalet Hohma'ya yükselir ve üst ima olarak yapılmış olan Behinadalet'in hurmasına nukva olur. Bu nedenle Behinabet olan Bina çekilir, yani Siyumuna, Parsa denilen Behinadalet'in altına iner. Çünkü bu binadan Parsa'nın altındaki iki parsufim Yesud inşa edilir. Bu şekilde anlayacaksın ki yukarı çıkan Malhut gerçekten hukmaya çıkar ve orada üst imayı talep eder ve ona varoluş denir. Aynı zamanda ona bir düşünce de denir ve orası dinimin rahimle kaynaşmasıdır. Bu nedenle Behinadalet'ten gelen 320 kıvılcımın yükseldiği yerdedir. Ancak asıl hohmaya değil, daha ziyade hohma olan üst imaya yükselirler. Orası onların kökü olduğundan bu her şey düşüncede netleşir sözünün anlamıdır. Bazen binaya hohmanın nukvası denir ki bu nedenle Malhut'un binaya yükseldiğini söyledim. Yani bir düşünce ve yokluktan varlık denilen üst binanın formunu alır. Bu yazarların üzerinde kısaca geçtiği en derin konudur. Panim Mazbirot sayfa 6'da şöyle yazdım. 9 Sefirot, Toh ve Roş. Ama kitapçıkta böyle değil. Toh ve Sof olarak yazıyor. Rav adına demeliyim ki bu buhar makinesinin çalışmasına benziyor. Buhar makinesine kayışla bağlanan herhangi bir motor güçlenir. Bu nedenle ihtiyacımız olan sadece Divekut'tur. Yehuda Leib.